Ayrım 13, Suçlamalara Karşı Gerçekler, İlker Başbuğ, sayfa 180. 30 Mart 2013, Türk Milletine Savunma 5. Hakkımda hazırlanan iddianame mahkeme tarafından 17 Şubat 2012 tarihinde kabul edildi. Neredeyse bir yıl geçtikten sonra 18 Mart 2013 tarihinde savcılar mütalaalarını mahkemeye sundular ve 64 kişi hakkında da müebbet hapis cezası istediler. Ben 2-3 defa duruşmalara katıldım. Avukatım hemen hemen bütün duruşmalarda hazır bulundu. Söz aldı, konuştu, soru sordu, sanıklar ifade verdi. Bazı tanıklar dinlendi. Tanık taleplerinin büyük kısmı reddedildi. Binlerce yeni belge geldi, beyanlar alındı. Sanık avukatlarının yüzlerce sözlü veya yazılı talebi oldu. Peki ne oldu? Benim açımdan hiçbir değişiklik olmadı. Bir iki küçük nokta dışında mütalaa, hemen hemen iddianamenin tekrarı. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 160. maddesine göre savcılar şüpheli veya sanıkların lehine veya aleyhine olan delilleri toplamak ve onların haklarını korumakla da yükümlüdürler. Bu madde açıktır ve savcılara sorumluluk yüklemektedir. Acaba bu konu mütalaaya nasıl yansımış? Bir iki örnek üzerinden bu konuya bakalım. İddia edilen 51 no'lu DVD ve içindeki bilgi notu. Mütalaada yer alan iddia. 51 no'lu DVD 7 Ocak 2009 tarihinde bir ofiste bulunmuştur. DVD'nin ofisinde bulunduğu iddia edilen kişi bu iddiayı ifade ve savunmasında reddetmektedir. 51 no'lu DVD adli emanete alınmıştır. Ancak daha sonra DVD'ye bakıldığında açılmayacak derecede kesilmiş olduğu tespit edilir. Mahkeme polislere bu DVD'nin yedeği olup olmadığını sorar. Polisin cevabı normal olarak yedekleme yapmadıkları ancak 51 no'lu DVD'nin ellerinde yedeği olduğu şeklindedir. Gönderilen yedek DVD'nin naip hakimlik tarafından bilirkişi raporu istenir. Bilirkişi raporu gelir. 7 Ocak 2009 tarihinde ele geçirildiği belirtilen 51 no'lu DVD'nin polisteki yedeği 31 Aralık 2008 tarihinde oluşturulmuştur. Yani 51 no'lu DVD'nin aslı ele geçirilmeden bir hafta önce. Bunu kim nasıl izah edecektir? 11 Eylül 2012 tarihinde tanık olarak dinlenen emekli Tümgeneral Mutlu Arıkan'a mahkemede Cumhuriyet Savcısı şu soruyu sorar. Turgut Ak sizin şubede çalışan birisi midir? Bilgi notu hazırlanmış mıdır? Bilgi notu dijital bir veridir. Üzerinde imza yoktur. Deniz Kurmay Albay Turgut Ak tarafından hazırlandığı görülmektedir. Arıkan'ın cevabı şöyledir. Biz bu araştırmayı yaptığımız zaman hem onun şubesindeki bütün bilgisayarlara baktık, tek tek incelettik, hem de kendisini çağırarak böyle bir şey var mı diye sorduk. Kendisinden aldığımız cevap hayır, böyle bir belge hazırlanmadı şeklinde. Ayrıca 3 Haziran 2011'de bu bilgi notu gazetede haber olunca Genelkurmay Başkanlığı ve bilgi notunda adı geçenler aynı gün yaptıkları açıklamalar ile bilgi notunu yalanladılar. Ne soruşturma ne de kovuşturma esnasında bu kişilerin tanıklıklarına başvurulmadı. Bütün bu lehte bilgiler mütalaada yer almamaktadır. Bilgi notu savcılara göre bir suç belgesidir. İddia edilen irtica ile mücadele eylem planı, mütalaada yer alan iddia. Söz konusu belgenin ele geçiriliş tarihi, taslağı olan proje isimli belgenin son kez kaydedilme tarihi ve içerisinde yer alan dosyanın Genelkurmay Başkanı'na sunulmak üzere isimlendirilmiş olması, sanığın yaptığı basın toplantısında bu belgeyi itibarsızlaştırmak çabası çerçevesinde bu planın taslak halde sanığa sunulduktan sonra hazırlandığı kanaatine varılmıştır. Mütalaada yer almayan lehte unsurlar ise şöyledir. İddia edilen planın üzerinde ne zaman hazırlandığına ait hiçbir tarih yoktur. İddia edilen planın 7 Haziran 2009 tarihinde bir ofiste bulunduğu belirtilmektedir. Bulunan bir fotokopiydi, neredeyse masanın üzerindeydi. Fotokopinin ofisinde bulunduğu iddia edilen kişi bu iddiayı ifadesinde ve savunmasında reddetti. Üzerinde tarih bulunmayan bu fotokopinin ele geçirildiği tarih adeta bir delil olarak değerlendirildi. Çok zaman olduğu gibi iddia edilen plan 5 gün sonra bir gazetede haber oldu. Aynı gün 12 Haziran 2009 tarihinde Genelkurmay Askeri Savcılığı'na soruşturma açılması emri verildi. Soruşturma ile iddia edilen planın genelkurmay karargahında hazırlanıp hazırlanmadığı, haberin yayımlandığı gün orijinalinin imha edilip edilmediği, bilgisayar kayıtlarının temizlenip temizlenmediği ve bu suretle delillerin karartılıp karartılmadığının ortaya çıkarılması istenildi. Belki de bu Genelkurmay Başkanlığında yaşanılan bir ilkti. Askeri savcılık 6 general, 32 subay, 2 as subay, 13 sivil memur ve 6 erbaş beyin şüpheli veya tanık olarak ifadesini aldı. Soruşturma neticesinde askeri savcılık böyle bir planın hazırlanmasına ilişkin sıralı amirler tarafından emir verilmediği ve bilgi destek dairesinde böyle bir planın hazırlanmadığı sonucuna vardı. Bu sonuca şüpheyle bakmak ağır bir bühtandır. Savcılık bilgisayarları incelemiş, imajlarını almış, gerekli gördüğü personelin ifadesini almıştır. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi daha sonra askeri savcılıktan emanete alınan bilgisayar hard disklerini istemiş ve bunların incelenmesini naip hakimliğe yaptırmıştır. Yaklaşık 3 milyon belge incelenmiştir. İncelemeleri yapan naip hakim 11 Şubat 2013 tarihli bir inceleme tutanağı hazırlamıştır. Buna göre de iddia edilen irtica ile mücadele eylem planı bulunamamıştır. Dipnot, rapor, 1. klasör, inceleme tutanağı, sayfa 2. Bu anlamda naip hakim askeri savcılığın tespitini doğrulamıştır. Ancak bu raporda tespit edilen bazı belgelerle iddia edilen plan ve bu planın taslağı mahiyetinde kabul edilen proje isimli dijital veriyle benzer yönleri olduğu değerlendirilmiştir. Dipnot, rapor, 1. klasör, inceleme tutanağı, sayfa 288-308. Aynı veya benzerlikleri olduğu ileri sürülen belgelerin ne zaman hazırlandıkları bellidir. Bunlardan hiçbiri Ağustos 2008-Ağustos 2010 tarihleri arasında hazırlanmamıştır. Savcının iddiasına göre proje adlı dijital veri iddia edilen planın taslağıdır ve 6 Aralık 2010 tarihinde Gölcük'te bulunmuştur. Polis incelemesine göre üzerinde imza bulunmayan proje dijital verinin oluşturma tarihi 2 Mart 2008, son kaydetme tarihi ise 21 Mart 2009'dur. Donanma Komutanlığı bilirkişi raporuna göre aynı dijital belgenin oluşturma tarihi 15 Temmuz 2009, son kaydetme tarihi ise 22 Mart 2009'dur. Oluşturulma tarihi son kaydedilme tarihinden öncedir. Bilirkişi raporuna göre tüm veriler manipülatif amaçlı olarak başka bir bilgisayarda oluşturularak yerleştirilmiştir. Bu dijital verinin hukuki bir değeri olamaz. İddiaya göre proje dijital verisini Alaaddin Sevim hazırlamıştır. Tanıklar ve Genelkurmay Başkanlığından gelen yazılar son kaydetme tarihi olan 21 Mart 2009 tarihi saat ve dakikası itibariyle Sevim'in ABD ile ortak işletilmekte olan karargahta olduğunu teyit etmiştir. Bu çerçevede Sevim'in bu işlemi yapması mümkün görülmemektedir. 26 Haziran 2009 tarihinde yapılan basın toplantısında bu konuya ilişkin olarak şunlar söylenmiştir. Yargıtay içtihadına göre belge hukuki hüküm ifade eden bir hakkın doğmasına ve bir olayın ispatına yarayan bir yazıdır. Şu anda elimizde olan hukuki anlamda bir kağıt parçasıdır. Askeri savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. İlave belge delil çıkarsa elbette soruşturma tekrar açılabilir. O anda bilindiği gibi belge savcılığın elinde olan bir fotokopidir. 23 Ekim 2009'da iddia edilen plana ilişkin yeni bir delilin ortaya çıktığı haber olunca Genelkurmay Askeri Savcılığı tekrar soruşturma açmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Savcılığın ısrarlarına rağmen 4,5 ay sonra 16 Şubat 2010'da iddia edilen Islak İmzalı adlı planı göndermiştir. Bu durumu anlamak da çok zordur. Savcılık imzasız ve isimsiz bir ihbar mektubunda söylenenlere manipülatif olduğu ortaya çıkan proje isimli bu dijital veriyi başka şekilde teyit etmeye ihtiyaç duymadan ortada iddialarını doğrulayacak hiçbir maddi gerçek ve somut delil olmadan bir kanaate ulaşarak bu iddiayı ileri sürmektedir. Bu hususların hiçbiri de mütalada açıkça yer almamaktadır. İnternet andıcı. Mütalaanın sonuç bölümünde şu husus vardır. Dipnot, Ergenekon davası savcılarının 18 Mart 2013 tarihinde açıkladığı mütalaanın 1531. sayfasından alıntıdır. İnternet anlayıcının 14 Nisan'a kadar İlker Başbuğ'a sunulmadığı, ancak komuta katının onayı alındığı belirtilerek işleme konulduğu, bazı şube müdürlerinin komutanının onayı görme taleplerinin olması üzerine 14 Nisan'da zarf içerisinde İlker Başbuğ'a iletilip okey işaretinin alındığı, Dursun Çiçek'in İlker Başbuğ'un olurunu sözlü olarak da almış olabileceği, her hal ve şartta bu durumun Dursun Çiçek'in örgütsel konum bakımından askeri rütbedeki üstlerinden daha etkili olduğunu gösterir bir durum olduğu, bu sebeple andıcın 2 Nisan tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen İlker Başbuğ'un 14 Nisan'da bu belgeyi onaylamaktan çekinmediği anlaşılmıştır. Bu değerlendirme hukuki açıdan başlı başına sorunludur. Birincisi, andıcın bir zarf içinde sunulduğu, üzerinde okey işaretinin bulunduğudur. Bu husus bir kişinin ifadesine dayanmaktadır. Zarfın üzerindeki bir okey işaretinin hukuken ne anlam taşıdığı da ortadadır. Zarfın içerisinde bulunan belge üzerinde hiçbir şey yoktur. Savcı da bunu düşünmüş olmalı ki Dursun Çiçek'in sözlü olarak da olurunu almış olabileceğini bir ihtimal olarak düşünmüştür. Ancak duruşmalarda Dursun Çiçek'e böyle bir soru da yöneltmemiştir. Ayrıca bir kişi tarafından sözlü olarak olurunun alındığını söylenmesinin de hukuken bir değer taşımayacağı açıktır. Savcı değerlendirmesinde Genelkurmay karargahını bir örgüt olarak görmekte, şöyle ki bir albay örgütsel olarak bir genelkurmay başkanından daha üst durumda olabilmektedir. Mahkemenin İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunma nedeni internet andıcıdır. Bu husus 7 Eylül 2012 tarihinde yapılan duruşmada üye hakim tarafından şöyle ifade edilmiştir. İnternet andıcı dosya sanıklarının hemen hemen ortak bir beyanı oldu. Komutana arz ibaresinin komutana bu belgenin arz edildiği şeklinde anlaşılması gerektiği yönünde beyanlarda bulundular. Mahkememizde birbiriyle uyumlu bu beyanlar üzerine gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Savcılığına bir ara kararla durumu aktardı. Burada da görüldüğü gibi arz edildiği anlaşılması gerektiği şeklinde bir yorum yapılmıştır. Bugüne kadar hiç kimse çıkıp andıcı komutana ben arz ettim, andıcın üzerinde komutanın imza veya parafını gördüğüm şeklinde bir beyanda bulunmamıştır. Yorum üzerine tutuklama gerçekleşmiştir. Bu yorum doğrultusunda da cezalandırma hem de müebbet hapis cezası verilmek istenilmektedir. Mütalaada yer almayan lehte unsurlardan ilk önce şu hususu ifade edelim. İnternet andıcında hiçbir suç unsuru yoktur. Bu yasal belge bir suç unsuru olarak gösterilmektedir. Ancak mahkemede bu noktanın üzerinde durulması gerekirken nedense yoğunlukla bu andıcın komutana arz edilip edilmediği noktası üzerinde durulmuştur. 7 Eylül 2012 tarihinde yine bu konu gündeme gelince Hasan Iğsız şunları söylemiştir. Sayın komutana arz lafı bana aittir. Bu ifade onun arz edildiğini göstermez. Komutana arz edilmesi gerektiğini ifade eder. Bu ifade üzerine Mehmet Eröz 8 Ekim 2012 tarihinde mahkemeye bir dilekçe sunmuştur. Bu dilekçe mütalaada olduğu gibi yer almıştır. Eröz'ün ifadelerinde ve verdiği dilekçede söyledikleri şöyledir. Mustafa Bakıcı gelip komutanım geldi tamam şeklinde bilgi verdi. Kağıdın üzerinde komutanın okey işareti vardı. Andıcı görmedim. Bu şekilde tekmil verdi. Savcının imza atılan evrakı gördünüz mü siz sorusuna ise verdiği cevap hayır görmedim. Sözlü olarak tekmil verdi imzalandı dedi. Görüldüğü gibi Mehmet Eröz Mustafa Bakıcı'nın kendisine vermiş olduğu sözlü tekmil çerçevesinde olayı ifade etmektedir. Mustafa Bakıcı şu anda firari durumundadır. Bütün yanlış değerlendirmeler onun bu sözlü ifadesine dayandırılmaktadır. İşin ilginç yönü Mustafa Bakıcı'nın savcılıkta ifadesi alınırken internet andıcının komutana arz edilip edilmediği sorulmamıştır. Mehmet Eröz'ün 8 Ekim 2012 tarihinde verdiği dilekçede ileri sürülen hususlara cevap 15 Ekim 2012 tarihli bir dilekçede tarafımızla mahkemeye sunulmuştur. Ancak maalesef bu dilekçe mütalaada yer almamıştır. Tarafımıza yöneltilen asıl suçlamanın nedeni olarak internet andıcıyla ilgili iddialar bu kadar tutarsız ve anlamsızdır. Ancak unutulmasın ki bu iddialara dayanarak savcılar müebbet hapis cezası istemişlerdir. Tanık ifadeleri. Emekli Orgeneral Hilmi Özkök tanık olarak 2 ve 3 Ağustos 2012 tarihlerinde ifade vermiştir. Mütalaada Özkök'ün bazı ifadeleri yer alırken avukat İlkay Sezer'in kendisine yönelttiği soruya verdiği cevap tutanağa geçmesine rağmen nedense yer almamıştır. İlker Başbuğ beni yönlendirmeyen, doğru kararlar vermem için bana bilgiler toplayan çok düzgün bir insandır. Başkan olarak kendisinden çok istifade ettim. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Ancak yukarıda verilen örneğin yeterli olacağı düşünülmektedir. Basına yapılan konuşmalar. Mütalaanın sonuç bölümünde basına yapılan konuşmalar kapsamında iki örneğe değinilmektedir. Bunlardan biri 17 Aralık 2009 tarihinde Trabzon'da yapılan konuşmadır. Konuşmadan şu cümle alınmıştır. TSK'ya karşı yürütülmekte olan asimetrik psikolojik harekata değinmek için özellikle Oruç Reis firka tayinini seçtim. Bunun özel bir anlamı vardır. Herhalde herkes açıkça ne demek istediğimi de anlamaktadır. Ancak aynı konuşmada söylenen şu sözlere nedense mütalaada yer verilmemiştir. Son zamanlarda artan toplumsal olaylarda şiddete başvurulduğunu görmekteyiz. Bu olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes itidal ile hareket etmelidir. Toplumsal çatışma hiç kimseye ve ülkemize fayda sağlamaz. TSK'ya karşı yürütülmekte olan asimetrik psikolojik harekata ilişkin bazı hususlara değinmek istiyorum. Ciddi hukuk devletinde imalı konuşmalara, dedikodulara yer yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı haksız yere her gün gündemde tutarak gerçek dışı olaylara, yalanlara dayalı, ön yargılı olarak bazı çevreler tarafından asimetrik psikolojik harekat yürütülmektedir. Adli makamlar ihbar mektuplarına, özellikle itirafçıların ve gizli tanıkların verdikleri ifadelere karşı daha dikkatli ve duyarlı hareket etmelidir. TSK'da hiçbir zaman hataları örtme, suçluları koruma durumu olmamıştır. Gün birlik, beraberlik ve bütünlük günüdür. Bu ifadelerde ne hükümet aleyhine söylenmiş bir söz ne de yargılamayı etkilemeye yönelik bir söz vardır. Aksine itidal, duyarlı ve dikkatli hareket edilmesine ilişkin bir görüş ifadesi vardır. Neden Oruç Reis firka teyninde konuşulduğu açıktır. Buna başka anlamlar yüklenmeye çalışılmasında hiçbir iyi niyet olamaz. Milliyet'in internet sitesinde yer alan yorum konuyu en iyi şekilde açıklamaktadır. Orgeneral Başbuğ'un özellikle bir savaş gemisini basın toplantısına mekan olarak seçmesi, son dönemde özellikle Ergenekon soruşturmasının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı üzerinde yoğunlaşması ve burada bir junta oluşumu iddialarına cevap olarak değerlendirildi. Konuşma yeri ve konuşma içeriği üzerinden komplo teorileri üretmeye çalışanlara sorulacak en iyi soru da şu olabilir. Eğer bu konuşmada savcıların düşündüğü gibi suç işlenmiş ise neden ilgililer tarafından konuşmaların hemen akabinde gerekli yasal yaptırımlara başvurulmamıştır? Çünkü bu konuşmalar kamuoyuna aksetmiş, aleni olarak yapılan konuşmalardır. 4 sene sonra belirli amaçlar doğrultusunda bunlar üzerinden suç üretilmeye çalışılması bir hukuk devletinde olmamalıdır. 13. ayrımın sonu. Sayfa 189.